Safa Suresi 22. Sohbet 18 Şubat 2018 75. ayetten itibaren. Euzu billah, euzu billah, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ma tevfiki illa billah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Safa suresinin 75, 76, 76, 77 öyle devam edeceğiz. Nuh aleyhisselamın kıssasıyla devam edeceğiz. Geçen hafta da bir başlamıştık. Şimdi 74. ayette ne diyordu? İlla ibadillahil muhlasin. Allah ihlaslı kullarım müstesna. Şimdi ihlaslı kullar diyerek de yeni bir istisnayla yeni bir alan açıyor. Yukarıda biliyorsunuz zakkum ağacı ile ilgili bir şey vardı. İkram gibi veriliyor. Hatırlıyorsunuz değil mi? İkram gibi. Ama ikram değil. Yani ikram mı istiyorsunuz böyle ama cehennemliklerin, cennetlik olmayanların ikramı işte anca böyle olur. İkisi de ikram. Şimdi bak yemek var. Zakkum ağacının meyvesi diyelim, tomurcuğu. İçmek var, o kaynar su. Yani yeniliyor, içilmiyor mu? Bu da ikram, konaklık. Ama işte böyle ikram, yani ironik diyeceğimiz bir ikram. Etkilendiğimizi düşünüyorum. Sonra da atalar vurgusu vardı. Onları hiç sorgulamadan, onların dalalette olduklarını bile bile. Şimdi insan birisinin dalalette olduğunu bile bile nasıl peşinden gider? İşte bu sapık bir inanç. Aklını doğru kullanmamız, ya yanlış olduğunu biliyorsun. Sadece işte o asabiyet denilen atalarıma ben uyarım, onun dediklerini yaparım. Şimdi yalnız şunu da söylemek istiyorum. Geçen biriyle bir konuşma oldu. Yanlış anlaşılmaya mail vermesin diye de şey yapıyorum, bunu söylüyorum. Şimdi hani geçen dersin konusu neydi? Gelişmeliyiz değil mi? Tekamül olmalı derken yani kadim geleneği dışlamıyorum, yanlış anlamayın. Yani biz şu an sapıtmak üzere olan bir dünya toplumu var. Geleneklerine sırt çevirmiş, dinine sırt çevirmiş, kültürüne sırt çevirmiş bir toplum var. Güzel olan şeyleri reddetmiyorum. Yani bunun anlaşılacağını düşünüyorum. Kadim gelenekteki doğrular aynı kalmakla beraber, doğru inançlar, adetler, öflerimiz, inançlarımız sabit kalmakla beraber, bunun üzerine bir şey koymanın gerekliliği üzerine duruyorum. Eğer atalardan gelen de senin tekamülünü, ilerlemeni, irşadını, idrakını engelleyecek bir şey varsa, bununla ilgili de zihinlerde, bilinç altında temizlik yapılması gerekliliğiyle ilgili bir şey söyledim. Ya rahatsız oldum, acaba hani geçmiş reddedilmeli mi? Hayır, değil. Onun üzerine, yani doğrulukların üzerine, var bazı güzelliklerin üzerine koy anlamında. Geçmişten gelen de güzel gibi gözüken bir şeyler varsa da onu değiştir anlamındaydı bu. Hani sizden öyle bir tepki gelmediğini biliyorum. Fakat birisiyle konuşurken bir sosyolog tanıdığım var, öğretim görevlisi. Onunla konuşurken de öyle bir savunma yapma ihtiyacı hissetti. Acaba dedim şey mi? Yani yanlış yerlere gidebilecek bir aktarımı mı oldu mu diye hani bir düzeltmek adına söylüyorum. Hani sizden öyle bir şey gelmedi, enerji gelmedi onu biliyorum ama yine de bir söylemek gereğini duydum. İşte onların akıbeti nasıl oldu derken de ihlaslı kulların müstesna diyor, bir kapı açıyor. Ondan sonra da yemin olsun Nuh bize niyaz etmiş dediği bir yer var. Şimdi burada istisna kime? Nuh Aleyhisselam'dan örnekle Nuh Aleyhisselam'a, bir de onun ona inananlara, tabi olanlara, biraz sonra göreceğiz, onun neslinden gelip de doğru akaide inananlara. Şimdi bu bağlantı ilginç geldi bana. Biz bu Nuh Aleyhisselam'ın şeyiyle ilk kez karşılaşmıyoruz. Birçok şeyler duyduk değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın davet ettiğini, inatla ona inanılmadığını, bunu çok iyi, uzun yıllar yaşamış peygamber biliyorsunuz. 1000 yıla yakın olduğu söyleniyor. Kur'an'da da geçiyor zaten hikayeleriyle. En sonunda yalvarıyor, o işte bilinen Nuh tufanı geliyor ve yeni bir nesil geliyor. Şimdi burada şu dikkatimi çekti, hani öncekiyle bağlantıyı kaçırmamak adına. Şimdi atalardan gelen izler üzerine gitme var ve Rabbim o izleri imha ediyor. Ve bunu neyle yapıyor? Hangi eylemle? Tufanın maddesi ne? Su. Suyla temizliyor. Hani su temizleyicidir, ne güzel temizleyicidir diye söz var ya, suyla temizliyor. Yine böyle suyla temizlemeyi biz daha evvel de gördük. Neydeydi? Musa Aleyhisselam'daydı. Birçok şey gösteriyor. O arkasından takip edenler suyun içerisinde. Yani Rabbim suyu boğulmayı, yani sudan kasıt boğulmayı. Çok ilginç bakın. Su normalde hayat vericidir değil mi? Ama bakın boğulmaya da sebep, ölmeye de sebep. Bu Allah'ın mesela El Cami esması ile ilgili bir şey okurken bunu söylemişti. Cami ne demek? Bir araya getiren, toplayan, cem eden anlamında şöyle bir şey yapmıştı. Bir maddedeki iki farklı özelliği tek maddede birleştiren manası da varmış onda. Yani El Cami esması çok kapsamlı bir esmadır. İhmal edilen de bir esmadır. Çok farklı yerlere giden değişik açılımları vardır. Bunlardan birisi de iki farklı zıt gibi gözüken özelliği bir arada bulundurması, cem etmesi. İşte su da hayat da veriyor, öldürücü de. Bu çok ilginç bir şey. Yani sorarsanız bir şey, mesela ilaç. Belirli bir dozajda şifa, fazla aldığın zaman öldürebiliyor yani. Isı, fazlası iyi, düşüğü şey. Yani dikkat ederseniz bütün maddelerde bu iki özellik var. Allah-u Teala'nın esmalarında da var bu. Genele yayıyorum şimdi. İkram edici esmaları da var. Azap edici özellikleri de var. Cemali de var, celali de var. Muhyi var, mumit var. Bakın hep böyle şey gelmiş. Müevvel var, muahhir var. Hep böyle ikili gelmiş. Bunların hepsinin bir arada olması durumu. İşte şeyde de onu gördüm ben. Nuh Aleyhisselam'ın şeyinde de o gördüm. Su temizleyici. Fakat orada su ne için rahmet oldu? Alemler
Yani.
için rahmet oldu. Ondan sonrakiler için bu inancı reddeden, inkar edenlerin temizlenmesi iyi değil midir? Haşeratları öldürmüyor muyuz biz? Sabunla mikropları, işte dezenfektanla öldürmüyor muyuz? Bu hayır aslında. Şer gibi gözüken şeylerden hayır var. Sallallahu aleyhi ve sellem cihat etti. Cihatta insan öldürüldü. Ama bu baktığında savaş kötü gibi ama sonrasına bakıyorsun. Sonrası toplumlar için iyi bir şey. Yani savaş, haklı savaş sebeplerini bir düşünün. Yani o anda kötü gibi gözüküyor size. Mesela Tevbe suresinde onunla yazıyor. Kıtal size diyor, yazıldı diyor. Yani savaşmak size yazıldı diyor. Cihat yazıldı diyor. Ama bu ağır gelen bir şeydir diyor. Fakat diyor bilseniz bunda sizin için hayır vardır. Yani bu temizlik olmazsa o an için ve sonrası için bela. Onu açıklamak için. İşte yani suyun temizleyici olması, yukarıda da ataların eserlerinin üzerine gider derlerken de bu negatif eserlerin de Rabbim tarafından toplumsal olarak imhası ve yeni bir sayfa açılması. Ha, ondan sonra her şey güllük gülistanlık mı? Hayır. Neden? Çünkü o yanlış düşünme sistematiği insanda hala var. Devam ediyor. Yani Rabbim işte bu Nuh tufanıyla yeni bir sayfa açıyor insanlığa. Buna rağmen neslinden yine işte bugün görüyorsunuz neler türüyor neler türüyor. Ama eğer onlar da olmazsa demek ki mesela şöyle söyleyeyim başka bir bakış açısı söyleyeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelemeyecek bir iman olacak o zaman. Peygamber Efendimiz'in o yüzyılda geleceği mutlak iradede belli değil mi? Eğer o temizlikler belirli dönemlerdeki temizlikler olmasın o neslin sapıtması demek ki o kadar maksimum boyutlara ulaşacak ki insanlığın o inançsal kısmı o Peygamber Efendimiz geldiği döneme ulaşamayacak. Hani birçok pencereden bakarsak da bunların şeyi gözüküyor. Evet, hani bu geçişi onunla sağlamak istedim. İhlaslı kullar. Bir de dikkatinizi çekerse muhlas diyor değil mi? Muhlis değildi. Muhlasla muhlisin farkı neydi? Muhlis kendi gayretiyle ihlaslı olma çabası. Muhlas da ihlasa erdirilmişler. Nuh tufanı ile beraber kurtulanlar da bir şekilde ihlasa erdirilenler oluyor. Yani Arapça tabiriyle ismi meful. İşte ismi mefulün tesirini de burada görüyoruz. Aynı zamanda Resuller de muhlastır. Peygamberler de. Yani muhlasta ne var biliyor musunuz? Destek var. Allahu Teala'nın desteği var. Peygamberlik bir karizmadır, ciddi bir karizmadır. Fakat en büyük özelliği Allah destekli olmasıdır. Evet, devam edebiliriz inşallah. 75'ten. Bismillah. وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحٍ. Nuh bize nida etmişti. فَلَنِعْمَلْ مُجِيبُونَ. Bizler ne güzel icabet edeceğiz. Burada da ilginç, farkında mısınız? Mucibun derken biz ne güzel icabet edeceğiz diyor. Allahu Teala burada ben demiyor. Ben ne güzel icabet edeceğim demiyor. Çoğul bir ifade var. Biz ne güzel ibadet edeceğiz. Bunu hani defalarca açıkladık. Belki 20-30 kez açıklamışızdır sohbetlerde. Allahu Teala bazen ben olarak hitap ediyor. Bazen biz olarak hitap ediyor. Ben bizatihi kendisi. Biz ise sistemle beraber kendisi. Sistem deyince ne anlıyoruz? Allah-u Teala'nın kurduğu ayetullah ve sünnetullah sistemi, melekler ya da esmalar. Bununla olduğu zaman biz ne güzel icabet edeceğiz. Yani işte geçen hafta çok güzel olduğunu tahmin ediyorum. Allah'ın el-mucib esmasını hatırlıyorsanız ya da tekrar dinlemişseniz orada algı oluşmuştur. Mucib duaları kabul eden demek değil, icabet eden, cevap veren demektir. İşte biz derken de burada bizi sistem olarak algılarsa sistemle cevap vereceğiz. Yani cevabını sistemde bulursunuz. Siz soru sorun. Talep edin. Sual biliyorsunuz. Hem istemek demek hem de soru sormak demek. Aynı şey, soru sorunca da cevap istiyorsun. Cevap istediğin zaman o sistemin, o sorunun cevabı, affedersiniz, sistemden size cevap geliyor. İşte bizim hikmeti burada. İcabet ediliyor yani. Görebilirsek, algılayabilirsek algılarımızı açacağız. Allah bu aklı niye vermiş? Dikkat, aklın gözüdür. Münir Derman Hoca'nın sözü. Dikkat, aklın gözüdür. Dikkatli olursan bu cevapları algılayacak aklının gözü olur o dikkat. Buradan geliyor cevap, buradan geliyor. Sıkıştın. Cevap istiyorsun. Ayetlerde de o cevap var. Hadislerde de cevap var. Ayağına çarpan taşta da var o cevap. İzlediğin bir programda da var. Televizyonda izliyorsun, denk gözü cevabını alıyorsun. Sadece doğru analiz edip o filtreli olmak gerekiyor. Bir sürü şekilde rüyalar olsun, beyan olsun. Rabbim beyan ediyor. El-Mübin esmasıdır var Allah-u Teala'nın. Mübin ne demek? Açık ve açıklayıcı. Beyan edici. Bakın esmaları hiç okuyoruz, geçiyoruz yani. Yani sistemin içerisinde gerçekten şeyi var. Allahu Teala'nın el mübinliği nasıl tecelli edecek? Açık ve açıklayıcı. Ne gerekiyor sadece? İşte algılarının açık olması gerekiyor. Antenlerinin açık olması gerekiyor. Dikkatinin açık olması gerekiyor. Yoksa sistemde cevaplar var. Ne diyor ayet-i kerimede? Biz kulu, insanı yarattık. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zannediyor diyor. Biz başıboş değiliz. Fakat işte Allah'ı devreden çıkararak inanıyorsun. Ama yine de Allah'ı devreden çıkararak, çıkarmış gibi bir yaşantının içerisinde olursa işte bu beyanlığı göremiyorsun. Aleniliği göremiyorsun. Başıboş bırakılmış gibi kendini algılarsan Yani Allah'ı sen uzaklaştırıyorsun. Allah sana yakın. Ben kulumun zannı üzerineyim diyor. Sen o ya şekilde bir yaşantıyı tercih edersen sanki Allah yokmuş. Var da yaratmış da sistemde yokmuş gibi bir yaşantı oluyor. O yüzden her an Allah'la beraber olarak o bulguyla yaşayarak yaşarsan bu cevapları alırsın. 76. Ve neccaynahu ve ehlehu minel kerb el azim. Ve neccaynahu, biz kurtardık. Bakın bu ne güzel icabet edeceğiz diyor. Ne güzel mucibun diyor ya, mucibi diyoruz. Hemen arkasına gelen neccayna. Demek ki cevap ne ile geliyor? Kurtarmayla geliyor. Şimdi burada müfessirler şunu şey yapmış. Ne için yardım istiyor? Nida ediyor ya. Ve nasıl geldiği burada açık şekilde anlatılmıyor. Ama biz anlıyoruz. Mesela ilk defa bu Kur'an'la tanışan ve öyle geçmiş peygamberlerin hikayelerini bilmeyen, Nuh kıssasını bilmeyen birisi burada şaşırır değil mi? Nuh bize nida etmişti. Biz ne güzel icabet edeceğiz. Biz de onu kurtardık. Genel bir mana belirir ama teferruatını algılamaz. Ama bizim şansımız işte Kur'an'ın tefsiri Kur'an'la. Biz de Kur'an talebesiyiz. Kur'an'la aşinalığımız var. Bunları algılayabiliyoruz. Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi peygamber kıssası geldiği zaman genellikle peygamber kıssaları tek bir surede yer almıyor. Birçok surelerde kısım kısım olmuş. Hatırlarsanız mesela Adem kıssasını işlemiştik. Adem Aleyhisselam'la ilgili olan. Birçok surede bunun değişik değişik var. Bazen aynı kelimelerle geçmiş. Bazen bir yerde birisi bir yer müphem bırakılmış. Bir yerde o izah edilmiş. Hepsini bütün halinde aldığında kıssayı net olarak görüyorsun. Şimdi bu Nuh Aleyhisselam'ın kıssası da mesela Araf 59-64 arası, Yunus 71-73 arası, Hud suresi 25-48 arası, Mü'minun 23-30 arası, Şuara 105-122 arası, Kamer 9 ile 6 arasında işlenmiş. Hatta Nuh suresi var. Müstakil başlı başına bir şey var. Yani bu Kur'an'la ilgilenenlere tavsiyem, internette bugün her şey var. Hafız olmamız gerekmiyor. Hafız olmak da yetmiyor. Kur'an'a hakim olmamız da gerekmiyor. Teknolojiyle bugün Nuh kıssası dediğimizde, Nuh sureleri dediğimizde internetten çıkacak yerlerle genel anlamda okuruz. Yani mesela insanlar emekli oldu, yapacak iş bulamıyoruz diyorlar. Yani ya bugün Nuh kıssasını araştırayım de, akşama kadar yap. Niyetin zikir olduğu için o günü senin ibadetle geçer. Kur'an mesaisi olur. Allah Kur'an'la ilgilenen sevabı alırsın. Bilgilenmiş olursun. Benim peygamberim dersin. Değil mi? Yani Nuh Aleyhisselam da bizim peygamberimiz. Ben o algı sonradan oluştu bende. Bilmiyorum sizde nasıldı. Ben sanki sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberim. Diğerleri de diğerlerinin peygamberiymiş gibi biraz algı vardı. Yani bu kadar katı değildi de şeydi. Sonradan anlayınca işte ya hepsi Allah'ın peygamberi. Bu şeyde var. Amener Resul'da var işte. Ne diyor? La nüferriku beyne ehadin mir rusuli. Biz birini diğerinden ayırt etmeyiz. Yani kendi aralarında seviye yok mu? Fazilet farkı yok mu? Var elbette. Ulul azam peygamberler var. Sadece tebliğciler var. Ama biz hiçbirini diğerinden ayırmıyoruz. Neden? Hepsinin Allah'tan geldiğine inanıyoruz. Bu da ki iman şeyleri içerisinde biliyorsun Allah'a iman, kitaplarına Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman. Ne var bir de? Peygamberlerine imanın bir şeyi. Yani peygamberleri gönderen Allah. Dolayısıyla artık o kişiyi görmüyorsun. O kişideki Allah'ı görüyorsun. Resul'deki Allah'ı görüyorsun. Hani işte bugün hadis konusunda Peygamber Efendimiz'e yapılan haksızlık konusunda geçen gün bir şey oldu. Ya Allah'a iman demek peygamberine iman. Peygamberine iman, Allah'a iman. Yani gönderilene iman edersen gönderene tazim olmuş oluyor. Kim gönderdi? Beğenmiyorsun. Tırnak içinde söylüyorum. O zaman Allah'ı beğenmiyorsun. Haşa. Yani haşası yok aslında. Yani yapılan yanlışlığa söylüyorum. Yani Resulünde hata buluyor. Tamam, hani insandır, insani hataları vardır ama fazlaca hata bulunuyor, eksiklik addediliyor. Ya bu adres kime gidiyor aslında? Allah-u Teala, ne diyorsun? Ya sen doğru dürüst birini seçememişsin haşa. Hani kelimeleri biraz vurgulu seçiyorum ki altında. Yani o yüzden bir Resulullah dediğinde insana şöyle bir çok dikkatli olması lazım. Yani Allah için dikkatli olması lazım. Habibim diyor ya. Ya sen bugün bir arkadaşının mesela zevcesine saygı duyarsın değil mi? O kişiden ötürü. Ya yani benim arkadaşımın hanımı. Yanlışlıkları olabilir ayrı. Ama yani şeyden ötürü. Ve bu yanlış. Neden? Yani %100 hatasız kabul ettiğinde o kişiyi, sana bir şekilde faturası gelir ayrı. Ama söz konusu olan alemlerin Rabbi olan Allah ve de o da Habibim diyor. Yani bilmiyorum, bugün televizyonda, medyada bakıyoruz da söylenen kelimelere, şunlara, bunlara ve bunu hani aleni bir adam söylerse tamam. Ama kendine din adamı diyerek bunu yapanlara bilmiyorum ya ne olacak. Ve bunlar yani ahirette nasıl dirilecekler, yani ne yapacaklar ya bilmiyorum ya. Eğer proje değilse çok ciddi bir sapkınlık ya. Yani ben çoğu şeyin artık proje olduğunu düşünmeye başladım. O yüzden çok temkinli, filtreli yaklaşıyorum. Eğer proje değilse de bilinç altındaki o yanlışlıklar gerçekten tehlikeli ya. Ben alemlere rahmet olarak gönderdim diyor. Ya ona fazla saygı gösterme puttu, şirktir, nihayetinde insandır, şöyle de bir Arap köylüsüdür falan, yani tövbe, ağzıma almayacağım şeyler, ifadeler var. Biz Allahu Teala'ya inanırız, Resulüne de iman ederiz ve onun seçtiği için ve gördüğümüz güzellikleriyle hem saygı duyuyoruz hem de gönülden severiz. Bırakın onu, bakın Allahu Teala sadece onun sevilmesini bile istemiyor, Ehl-i Beyt'inin de sevilmesini farz koyuyor, şart koşuyor. De ki diyor, ben bu yaptığım tebliğe karşılık sizden bir şey istemiyorum, bir karşılık beklemiyorum. İlla yakınlarıma karşı bir sevgi diyor. Bak bunu kendisi de söylemiyor. Allah de diyor. Neredeyse Allah bize ayette şöyle diyecek. Allah'ın, benim Resulümün ailesini, yakınlarını da seveceksiniz. Sev farz. Bunun farklı bir ifadesi. Yani bırakın Peygamber Efendimiz, ailesini de seveceksiniz diyor. Ya bilmiyorum, konum bu değildi de işte, yani nereden geldi? Bütün Resuller, Peygamberler Allah'ın peygamberleridir. O anlamda işte geçmiş yıllarda benim o eksik inançlıyım şeyde, sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim peygamberim, diğerleri sanki başka dinlerin peygamberiymiş gibi bir yanlış algı vardı. Elhamdülillah zaman içerisinde biraz düzeldi. Hayır, hepsi Allah'ın peygamberi. Yani Nuh aleyhisselam da benim peygamberim. La nüferriku beyne ehadin min rusulü. Zaten bugün Hristiyanların tekerleğinin patlak olduğu yer orası işte. Yani kabul etmiyorlar şeyi, Peygamber Efendimiz. Ama biz Hazreti İsa'yı benim peygamberim diyoruz. Var mı başka bir ifadesi? Allah benim peygamberim, Peygamber Efendimiz. Ha, ama bizim şeriatına tabi olduğumuz en son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le bir, o şeyimiz çok kuvvetli. Ama diğerlerini de reddetmiyoruz yani. Bunu açıkta mesela. İşte Nuh aleyhisselam da öyle. Şimdi Hazreti Nuh'la ilgili şeylere devam edelim, ayetlere. Bunu da şeyden, Kur'an tefsirinden okuyorum. Nuh suresi den okuyacağım. Şöyle birkaç dakika Nuh Aleyhisselam'la ilgili Kur'an değişik yerlerine gelen ayetleri okumak istiyorum. Sadece şeylerini okuyacağım, meallerini okuyacağım. Nuh dedi ki, iki nokta üst üste, Rabbim dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz davet ettim. Fakat benim davetim ancak kaçmalarını artırdı. Gerçekten de günahlarını bağışlaman için onları ne zaman davet ettiysem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerine büründüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Sonra da ben kendilerine haykırarak davette bulundum. Sonra hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum. Dedim ki, Rabbinizden mağfiret dileyin çünkü o çok bağışlayıcıdır. Bu Nuh suresi 5 ila 10. ayetlerde. Devam. Şimdi diğer Nuh suresinin 21 ile 24'ü anlatıyorum, açıklıyorum. Nuh, Rabbimiz dedi, Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de malı ve çocuğu kendi zayini arttırmaktan başka bir işe yaramayan kimseye uydular. Bunlar da büyük hileler, büyük desileler kurdular ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yavuz'tan, Keuk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Parantez içinde söylüyorum. Bunlar o dönemdeki put isimleri. Bakın Kur'an'da bunların isimleri de var. Bir ara bununla ilgili şeyde bulunmuştum. Bunun da derinlikleri var. Mesela Ved, Vedut kelimesiyle alakalı. Sevgiyle ilgili. Nesir var, kartal mesela. Yani bugün putların da derinlerine girdiğinde işte insanın içerisindeki bir yüce varlığa inanma duygusu var. Bunun yanlış yönlendirildiğinde nasıl putlaştığının da burada bir konu. Yani ilahlar konusu açılsa kesin bu ayetin değerlendirilmesi lazım işte. Allah-u Teala boşuna kullanır mı o isimleri? Kur'an o kadar konsantre bir ifade ki bir kelime fazla değildir, bir harf fazla değildir. Bak işte Ved, Suva, Yavuz, Yeuk ve Nesir. Put isimleri. Kökenlerine bak, insanların nelere put edinme meyilinde olduklarına şifrelerini bulursun işte orada. Yeri gelmişken söyleyeyim dedim. İşte bunlardan, bu putlardan vazgeçmeyin demişler yani onlar. Devam ediyorum. Böylece onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır diye Nuh Aleyhisselam'ın duası var. Devam ediyorum. Yine aynı sure 26 ile 28. ayetler arası. Nuh, Rabbim dedi. Bak bu ilginç bu dua. Yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Yalnız ahlaksız, nankör doğururlar. Rabbim, beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helakini artır. Bu işte bize nida etmişti ayetinin de işte başka ayetlerle işarete. Mü'minun 26. ayet, Rabbim dedi, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et. Mü'minin 29. ayet, de ki diyor bak Allah de ki diyor, Rabbim beni bereketli bir yere indir, sen iskan edenlerin en hayırlısısın. Bu da tufan sonrasındaki. Şuara 117-118, Rabbim dedi, kavmim beni yalancılıkla suçladı, artık benimle onların arasında sen hükmünü ver, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar. Hani nida etti diyor ya ayet-i kerimede, o nidanın neler olabileceğiyle ilgili bunlar. Kamer suresi 10. ayet, bunun üzerine Rabbine, ben yenik düştüm, bana yardım et diyerek yalvardı. Buradaki ilginç mağlup ifadesi var. Orijinali konuyu okuyorum. Fede'a, dua etti Rabbehu Rabbine. İki nokta üst üste. İnni, şüphesiz ben mağlubum, mağlubum. Fe entasır, bana intisar et, yani yardım et. Bakın Allah'ın Resulü mağlubiyetini söylüyor, ifade ediyor burada ilginç. Yani yüzlerce yıl beyan ediyor bunu. Sonunda göreceksiniz işte. Gemide yanılmıyorsam bir rivayete göre biraz sonra söyleyeceğiz 80 kişi var. Fakat. Evet işte Nuh Aleyhisselam'ın ettiği dualar bunlar. Başkaları da var mesela. Onu yalanladılar. Biz de onu ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da suda boğduk. Çünkü onlar kör bir kavim idiler. Bu hem Araf 64'te hem Yunus 73'te geçiyor. Şimdi Hud suresi 36-37'yi söyleyeceğim. Nuh'a vahyolundu ki kavminden iman etmiş olanlardan başkası sana artık inanmayacak. Bak haber veriyor Rabbim. Öyle ise onların işlemekte olduklarından dolayı üzülme. Gözlerimizin önünde ve vahyimiz uyarınca gemiyi yap ve zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Onlar muhakkak boğulacaklardır. Bak, yani ben kişileri belirledim diyor. Artık diyor yani gemiye bineceklerin listesi bende diyor. Sakın bana da şu girsin bu girsin deme diyor. Şeyi görüyor musunuz yani emrin katiliğini? Hud suresi 40'ı şey yapacağım. Nihayet emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca Nuh'a dedik ki, canlı çeşitlerinin her birinden iki eş ile aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye yükle. Bak, aile ve iman edenler. Zaten onunla beraber pek azı iman etmişti. Aynı mesele Mümin 27-48 ve Kamer 11 ile 16. ayetlerde de geçiyormuş. Sadece onun soyunu geriye bırakmıştık diyor bir ayette. Böyle devam ediyor. Genel olarak da kıssayı biliyoruz zaten. Şimdi Nuh Aleyhisselam'la ilgili söylenenler arasında bunu Mustafa arkadaşım güzel değerlendirmiş, onu vurgulamış, onu söylemek istiyorum. Tevekkülün zirvelerinden Nuh Aleyhisselam. Neden? Bakın, deniz olmayan bir mıntıkada yaşadığınızı düşünün. Ve bir emir üzerine gemi yapıyorsunuz. Hani bugün Karadeniz fıkraları anlatıyoruz ya, adam işte evinin odasında yapmış gemiyi de değil mi? Çıkacak yer bulamamış, sonra duvarlarını kırmış çıkarmış falan diye gülerek şey yapıyoruz. Alay ediyoruz ya, yani alay etmek de haklı olabilir, ayrı mesele. Fakat bir peygambere emir geliyor, gemi yaptırıyor. Ya ben bugünkü mantıkla biz ne deriz? Ya ben rezil olurum, benimle alay ederler. Ne demek gemi yapmak? Şimdi bak, İstanbul'da olsa hadi anlaşılır. Trabzon'da olsa, limanı olan bir yerde olsa anlaşılır. Mesela Ankara'da olduğunu düşünün. Bu arada Ankara'da Nuh Aleyhisselam'la ilgilidir, biliyor musunuz? Bakın, bir makarna şeyi var. Nuh'un Ankara makarnası. Ben bunu yıllarca anlamamıştım. Sonra anladım. Ankara'nın ismi var ya, nereden geliyormuş biliyor musunuz? Tabi bilemezsiniz, Ankaralı olmadan ben Ankara olarak söyleyeyim. Bu arada nüfus soy ağacı çıktı biliyorsunuz şeyden. Baktım, en dibine kadar baba tarafı Ankaralıymış. Hatta kahraman kazanlıymışız. Yani bu 15 Temmuz'da da zaten şey vardı. O anlamda da yani karizma olsun diye söylüyorum. Aynı zamanda Hacettepe'de şey, burada yeri gelmişken söyleyeyim. Ankara ismi Ançor kelimesinden geliyor. Ançor biliyor musunuz? Çapa demek. Geminin çapası. Ançor, Ankira, Engürü, Ankara olmuş. Neyin çapası peki o? Nuh'un gemisinin çapası. Yanılmıyorsam Milas olması lazım. Kral Milas'a rüyasında söyleniyor. Nuh'un gemisinin çapasını düşürdüğü yere. Bak, gemili karaya girdiği yere demiyorum, bakın yanlış anlamadım, sonra bir şey olur işte Muharrem Hoca şey, Nuh'un gemisi Cudi değil Ankara'ya oturduğu gibi bir şey olur, onu demiyorum. Çapasını düşürdüğü yere şehir kur diyor. O da araştırtıyor, o çapayı Ankara bölgesinde buluyor. O yüzden de işte çapadan ötürü o şey oluyor. Hani onu da bir söyleyeyim dedim. Nereye geldik buradan? Nereden geldik Nuh'un gemisine? Yani şunu diyeceğim, tevekkülden bahsediyorum. Bakın, Ankara gibi bir yerde olduğunu düşünün. Bir emir var, birisi, şimdi bugün sosyal medyaya düşer. Ya böyle tahtadan kocaman bir gemi inşa ediyor. Ya ne yapacağım bunu? İşte fırtına gelecek de, yağmur yağacak, bütün buralar su olacak. Biz de bu geminin içinde olanlar kurtulacak. Ağır iş arkadaşlar, kolay değil yani. Bakın, inanmak kolay değil. Hazreti Nuh yapıyor. Mesela ilginç, Allah-u Teala nelerle imtihan oluyor? Bak, sahabe efendilerimiz de böyle bir imtihana geçtiler. Şimdi biz de o dönemde yaşayıp da Hazreti Nuh'a inananlardan olduğumuzu düşünelim. Bizde ne dalga geçerler biliyor musunuz? Ha bak, senin inandığın var ya, karanın ortasında gemi yapıyor. Ya kafayı yemiş bu. Sen hala inanıyor musun bu adama?
Öyle dediler zaten. Deli dediler Muhammed'e. Dayak attılar, götürdüler,
Hayır, bu
dövdüler.
devirde de farklı. Yani bu devirde bile aynısı olur. Şimdi tevekkülü görüyor musunuz? Hem iman eden, hem Nuh Aleyhisselam'ın hem iman edenlerin tevekkülünü görüyor musunuz? Yani Allah dediyse doğrudur yani. Yapacağız. Yani bir de peygambere inanıyorsun. Diyor ki o dediyse doğrudur. Buna ne deniyor? sıddıklık aynı zamanda. O dediyse doğrudur. Yani peygambere inanmışsa dediği de doğru. Bir delilin var mı? Yok. Ama işte iman bunu gerektiriyor. Aynı imtihanla işte Peygamber Efendimiz sahabesi de imtihana tutuldu. Bak Necm suresini o gözle okuyun. Sizin arkadaşınız diyor Mecnun değildir diyor. Sahibe kum diyor. Sahabeden geliyor. Necm suresinin ayetlerine. Şimdi Miraç olayı o kadar üst bir olay ki şu an biz iman ettiğimiz için o olaya tabii diyoruz. Ama o devirde düşünün. Hem İsra olayı hem Miraç olayı bir günde yaşanıyor. Ertesi gün o şehirde dolaşıyor bu rivayet. Herkes alay ediyor. Nasıl yani diyor. Şimdi bir günde diyor, bir gecede diyor, buradan diyor şeye mi gitti diyor. Mescid-i Aksa Kudüs'e mi gitti? Şimdi biz bir iki saatlik uçak yolculuğuyla gidiyoruz. Ama o demirde düşünün. Ve oradan da göğün en zirvesine çıktığını söylüyor diyor. Dalga geçiyorlar yani. Aynı Nuh Aleyhisselam'la olduğu gibi. Zor iş. Tamam şey yapıyorsun. Ama Ebu Bekir'e Sıddık'a, işte Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'e Sıddık denmesini hiç sorgulamıyor. Ne olmuş anlatmıyor. Allah Allah böyle bir iş falan demiyor. Ya o dediyse doğrudur diyor. Bakın bu Allah'tan bakmak işte. Hani dedik ya işte peygamberi Allah'tan bakılmıyor dedik ya işte. Ya Allah'ın, Allah bir kimseyi Resul seçtiyse, üstünden üstlük Resullerin en zirvesi seçtiyse, üstünden üstlük Habibim, sevgilim yani aşkım dediyse, yani abartarak söylüyorum. Onun söylediklerine farklı bakarsın artık. Kim ne diyor? Bunları kim söyledi diyor? Muhammed söyledi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O diyorsa doğrudur diyor. Ya bir söyleyeyim ne dedi, bir araştırayım da ona göre söyleyeyim demiyor bakın. Hani kendimizle ilgili de bir test yapalım diye söylüyorum bunları, bunu şey yapmak istedim. İşte tevekkülün zirvesi, sorgulamıyor Nuh Aleyhisselam ve ona tabi olanlar sorgulamıyor. Elbette diyor, demek ki buraya bir tufan gelecek diyor şey. Ya ne işte anlayamıyorlar, Allah'ın kudretini takdir edemiyorlar. Ya buraya ne kadar su gelebilir ki demiyorlar. Halbuki kainatı o yarattı. İşte Allah'a layıkıyla takdir edemediler diyor ya. Benim bugün bir sürü işte televizyon kanallarında falan bu Nuh tufanı ile ilgili şey oluyor. Ha bütün dünyayı mı kaplamıştır? Yoksa yöresel, bölgesel, lokal bir olay mıdır? Bak oraya bile girmiyorum. Lokal değil de genel bir olay olsa bile Allah'ın kudreti bütün dünyayı kaplayacak şekilde bir su meydana getirmeye kadir değil midir? Yani biz iman ederiz buna. Ha, nasıl olmuştur dersen izahlarına girersin. İşte dünyada şu kadar potansiyel su var, yer altından var. Ya değil ya, künler olur yani, Allah-u Teala'nın şeyi değildir bu yani. İşte bu yani insan aslında Kur'an okurken bile imtihanda. Bir ara şöyle bir şey demiştik, hatırlıyor musunuz? Ya biz aslında her düşüncemizle anlık olarak imtihan ediliyoruz. Mesela televizyon haberi izliyoruz. İşte şöyle şu bölgede olan şu olayda şöyle şöyle olmuştur. Senin oradaki analizin var ya, tahlilin var ya, dıt yazılıyor, kaydediliyor. Adamı kötülüyorsun, olur mu böyle şey diyorsun, ben olsam böyle yapardım diyorsun, bir yorumda bulunuyorsun. İşte senin imanın. Bununla ahirette karşılaşacaksınız. Bunun gibi her olayda. Biz basit şey diyoruz yani, bir iki büyük olay var da sadece onun hesabı sorulacak zannediyoruz. Yani bırakın Kur'an'ı, günlük yaşantıda bile düşündüklerimizden böyle sorumluyuz. Kur'an'ı okurken bile işte Nuh kıssasını okuyorsun, içinden bırık çırık. Hadi ya, o kadar suda nereden gelecek ya dediğin anda işte bu senin imanın. Allah'ı yeterince takdir edemedin. Bunun gibi şeyler işte. İşte tevekkülü söylemek istedim buradan. Olaya tekrar girelim. Ve neccaynahu, biz onu kurtardık. Ve ehlehu, bakın ne diyor burada? Ehlehu, biz onu kurtardık ve ehlini kurtardık. Yukarıdaki geçen bir ayette ne diyordu mesela Hud suresinde? Aleyhinde söz geçmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri de gemiye yükle. Demek ki sadece ailesi binmemiş, onunla beraber iman edenler de binmiş. Şimdi hikaye şu, ya şeye girmeyeceğim, biraz sonra gireyim, öbür kısmı daha kuvvetli. Şimdi nesil vurgusu var burada fark ettiyseniz. Hani bir neslin yok edilmesinden, suyla temizlenmesinden vazgeçtik ya. Burada bir nesil vurgusu var. Zaten göreceksiniz bir sonraki kıssada Hazreti İbrahim ve İsmail ile ilgili orada da bir nesil vurgusu var. Yani bir Rabbim bir şeyi anlatıyor. Peygamber kıssaları üzerinden anlatıyor. Ama her surede özellikle bir yanına işaret ediyor. Yani biz burada anlamak için diğer taraflarını aldık da burada ne vurgusu var biliyor musun? Nesil vurgusu var. Hani dedik ya genetik aktarım, eserler, genetik miras, genetik aktarım dediğimiz şeyin burada Allahu Teala tarafından sisteme, peygamberinin duası üzerine yapılan müdahaleyi, pozitif yani bizim açımızdan pozitif müdahaleyi anlatıyor burada. Bundan sonra nesil, Nuh Aleyhisselam'ın nesli ve inananların nesli vasıtasıyla geçmiş. Hatta öyle ki Allahu Teala Nuh Aleyhisselam'ın bütün oğullarını bile gemiye almamış. Bir oğlu ve hanımı iman etmiyor. Bakın çok ilginç. Yani peygamber hanımı peygambere inan etmiyor ya. Lut Aleyhisselam'ın da öyle biliyorsunuz. Nuh Aleyhisselam'ın da öyle dalga geçmiş hep. Ben bunun biraz da sosyal referansla ilgili de olduğunu düşünüyorum. Rahmetli Hasan Hoca'nın bir sözü vardı. Bana derdi ki oğlum mahallenin kızının ayağı çamurlu olurmuş derdi. Anlamamıştım. İzah etti şeyinde. Yani de o köylü dede, o kızı dede hep böyle tarlada ineklerin affedersiniz arkasındaki gübreleri temizlerken böyle şalvarıyla ayakları çamurlu görüyor. Beğenmiyor ki. Ha, o mu? Sümüklü bir kız işte şeyde. Ama başka köyden gelip de o biraz kendine baktığında gördüğünde ha, o farklı işte. Onu düğünde görürsün işte. Aa biz bu kızı niye fark etmedik? Burnu uzun dibindeymiş. Yani kişinin en yakınında olan değersiz gibi addediliyor. Onun değerini dışarıdaki bazen iyi anlıyor. Salman-ı Faris Hazretleri ta şeyden geldi. İran bölgesinden geldi. En yakınındaki amcası itaat etmedi. Yani bazen öyle oluyor. En yakınında Allahu Teala o insanlık içerisinden o toplumda onu seçiyor, hanımı onu seçmiyor. Nasıl bir görmezlik ya? Belki de biz de aynı şeyi yapıyoruz. En yakınlarımıza ayağı çamurlu olduğu için değer vermiyoruz işte. Hele manevi kimselere. Muhakkak işte bunun bir sebebi var derinlerinde. Neden böyle yapmıyorsun? Menfaatlere mi dokunuyor? Sosyal referansla mı onu reddediyorsun? Alaylara direnemiyor musun? Bunun gibi birçok şeyi var. Durumu var. O hanımı alınmadığı gibi bir oğlu da diyor ki gel oğlum diyor. Fırtına kopuyor şimdi. Yani artık başlıyor sistem. O düğmeye basılıyor. Düğmeye basıldıktan sonra başlar bütün olaylar. Bütün inananlar gemiye biniyor. İşte her çiften de hayvanlardan, mahlukattan alıyor. Artık o gökyüzünün durumu düşünün artık. Yani tonlarca, milyonlarca ton su inecek. Başlıyor. Dolayısıyla anlıyor. Oğlu da orada gel diyor. Ne diyor biliyor musunuz? Hani biliyorsunuz. Ben diyor dağın en yükseğine çıkarım diyor. Oradan da kurtulurum. Burada bile Nuh Aleyhisselam oğlu hakkında dua ediyor. Diyor ki o senin oğlun değildir diyor. Oğlu değil mi? Allahu Teala listeden siliyor onu. Nesep listesinden siliyor onu. Ve araya diyor dalga girdi diyor o anda. Yani bırakın sonrasını o anda girdi. Allah'ı takdir edemiyor. Bakın nesepten siliyor. Bu bana şeyi çağrıştırdı. Ya hep bunları konuşacağımı zannetmiyordum ama şey geldi. Bir kişi öyle bir isyankar, imansız davranıyor ki artık Musa Aleyhisselam dayanamıyor. Ya Rabbi diyor, böyle diyor diyor. Tamam diyor, ben ona diyor, alemlerde hiç kimseye vermeyeceğim cezayı vereceğim diyor. Musa Aleyhisselam da şaşırıyor, sürekli gizliyor o kimseyi. Hiçbir şey olmuyor. Adam yine yaşantısında falan. Gidiyor ya Rabbi diyor sen böyle böyle demiştin diyor. Alemlerde kimseye vermediğim cezayı ona vereceğim diyordu. E verdim kulum diyor. Ya Rabbi ben göremiyorum diyor. Onu diyor kulluk listemden sildim diyor. Daha ne olsun? İşte oğlunu da nesep listesinden siliyor. Geriye kalan üç oğlu var. İsimlerini biliyor musunuz? Duymuşsunuzdur belki. Ham, Yafes ve de Sam. Bu klasik tefsir kitaplarında yazılıyor. Sam, Ham ve Yafes. Buna göre Sam, Arapların, Farsların, Rumların, Yahudilerin, Hristiyanların babası ve büyük dedesi. Ham, Sudanlıların, Doğu ve Batı Pakistanlıların, Hindistanlıların, Zencilerin, Habeşistanlıların, Kıptilerin, Berberilerin ve daha bazı diğer millet ve kavimlerin babası o büyük dedesidir. Yafes ise Türklerin, Hazarlıların, o bölgedeki diğer bazı millet ve kavimlerin babası olduğu söyleniyor. Yani işte diğer oğlu çıkıyor, nesil bunlardan şey yapıyor, yer alıyor. İşte mesela genetik farklılıkların bundan olması olabilir. Hani bazı ten farklılıkları, işte dil farklılıkları falan bunlarla şey olabilir. Bazıları diyor ki, şimdi iki görüş var. Tabii çok yıllar evvelinden geçtiği için bu şeyler. Bir de İsrailiyat da çok devreye girdiği için. Şimdi düşünün, tefsir alimisiniz. Bir konuda araştırıyorsunuz. Bu konuda İsrailoğulların bazı görüşü var. Hayda, şimdi ne yapacaksın? Onu alacak mısın, kitabını almayacak mısın? Kendi dinlerini tahrif etmişler. Yani Allah'ın kendi indirdiği kitabı tahrif etmişler. Hikayeleri kafalarına göre nasıl çevirmiş olabileceklerini düşünüyorsun. Ama yine de tarihi bir belge de değerlendirmek zorundasın. Zor iş yani. İşte İsrailiyat'a ne kadar güveneceğiz, o ayrı. Bizim zaten bu bilgilerin bir kısmı İsrailiyat. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aleni olarak anlattıkları hikayeler de var. Onlar yer alıyor. Bir kısmı da işte İsrailiyat ve Hristiyanlardan gelenler. İşte çok filtreli olmak lazım. Mesela bugün peygamberler tarihi İsrailiyat kaynaklı. Hani deniyor işte 6000 yıllık falan diyor. Kazılarda bakıyorsunuz daha farklı şeyler bulunuyor. İşte güvenecek misin, güvenmeyecek misin? Ayrı bir konu yani. Neyse. İşte tefsircilerin bir kısmı Nuh Aleyhisselam'ın ikinci Adem olduğunu ve neslinde sadece o üç oğlundan devam ettiğini, dolayısıyla genetik baba olarak Nuh Aleyhisselam alıyor. Bazıları diyor ki ama gemide başkaları da vardı diyor. Onların da soylarından da yürümüştür. Onlardan yürümesinde mahsurlu değildir. Şöyle diyor. İman etmeyenler gitti zaten. İmha oldu. Yeni bir sayfa açıldı ondan. Yani işte tam bir görüş yok. Hatta bazıları sadece gemide Nuh Aleyhisselam'ın ve ailesinin olduğunu söylüyor. Yani insanlık bakımından. Değişik görüşler var. Ama bizim anlayacağımız ne bu orada? Allah-u Teala iman etmeyenleri imha ediyor. Geri de iman edenler kalıyor. Onlar bir süre denizde dolaştıktan sonra karaya uğruyorlar. Aynı ben Musa Aleyhisselam şeyine çok benzetiyorum. Hani onlar da deniz yarıldı da geçtiler ya. Sahrada kalıyorlar orada, bıldırcın ve kudret helvasıyla geçimliklerini yapıyorlar. Aynen öyle yeni bir formatlama var yani. Güncel ifadeyle söylüyorum. Sistem ne yapıyor? Formatlanıyor. İşte bak, bu format kelimesi ilginç. Tefsirde mealde kullanıyoruz. Bunu eskiden kullanmak mümkün müydü? Yok, bilgisayar teknolojisi yok. Ne yapıyor? Bilgisayar kullananlar bilir. Ya artık bilgisayar iflah olmuyor. O programı atıyorsun, o virüs taramasını yapıyorsun, bilmem ne olmuyor. Ne yapıyorsun? Bak, ilginizi çekecek. Önemli bilgileri yedekliyorsun gemiye. Gemiye yedekliyorsun. Diğerlerine format atıyorsun. Sonra formatladıktan sonra bilgisayar o yedeklediklerini ne yapıyorsun? Tekrar şey yapıyorsun. Yani gemi tekrar karaya oturuyor. Orada da bilgisayarın aşuresi yeniliyor işte. Aşureyi de çok severim ben. Aşure de biliyorsunuz. Bu olayın rivayet büyük ihtimalle de doğru. Muharrem ayının 10. günden aşure günü olduğu söyleniyor. Birçok Rabbim kavimleriyle ilgili müjdeli haberleri ya da büyük olayları aşure gününe denk getirmiş Rabbim. Onun da muhakkak bir hikmeti vardır. Belki hepsi değildir ama büyük bir çoğunluğu. Orada da ne olmuş? Kendilerine tabii kuru gıda, bakliyatla bir şey oluşturuyorlar. Ve ancak bir peygamber mantığıyla olabilecek bir emirle buradan tatlı bir yapılıyor. Normalde kuru fasulyeyi biliyorsunuz nasıl oluyor. Üzerine acı biber yapıyoruz bilmem ne. O içine katılanları düşünün. Bulgur, şubu falan. Ama işte şekerle karıştırılınca uyumlu bir ve bugün ben en sevdiğim tatlılardandır. İsmim de belki Muharrem ondandır, bilmiyorum. Bir pozitif çağrışımı yapıyor olabilir. Muhteşem bir tatlı. Aynı çiğ köftede olduğu gibi ben dedim ki normal bir insanın bulacağı bir şey değil bu. Bulgur ve çiğ et. Karışıyor. bir yemek oluyor. Yani bir insan bunu düşünerek bulabilir mi? Ancak bir peygamber mantığıyla bunu yapabilir. Biliyorsunuz bulgur cesedi çiğ ette nefsi temsil eder. Bunu acıyla karıştırınca size bir peygamber yemeği oluyor ki Hazreti İbrahim'in hayatını bakın bunu görürsünüz zaten. Aşure'de öyle bir müjde yemeği olarak geliyor. Nereye indiği ile ilgili birçok rivayet var. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Cudi diyor. Cudi Dağı. Cudi Dağı'nın nerede olduğu ile ilgili var. Yani Cudi olduğuna biz iman ediyoruz ayetten de nerede olduğu ile ilgili şey var. Kimi Ağrı Dağı'nda diyor, kimi işte Şırnak'taki bir Cudi Dağı var, kimi başka bir bölgelerde. Çok da önemli değil yani. Yani önemli olan Allah-u Teala'nın kurtarmış olması. Ha, oradaki Cudi kelimesinin kökenine bak. Büyük bir ihtimalle Ceyit kelimesinden. Ceyit iyi demek ya. Cudi de o. Yani iyiye indirdik. Hani bilgisayarı formatladık da sen nereye indiriyorsun onu? İyi temizlenmiş bir bilgisayara indiriyorsun. Öyle bir alana indirdik. Ya konuşacak çok teferruat vardı. Hele Nuh Aleyhisselam kıssasıyla ilgili. Hani ben mümkün o kadar dallandırmak, budaklandırmak istemiyorum. Zaten ezan da okudu. Sadece bir şeyi söylemek istiyorum. Bu çok ilgincime gitti. Ruhul Beyan'da var. Kurtubi'nin tefsirinde yer alıyor. Nuh tufanında yılan ve akrep de gemiye binmek için Nuh Aleyhisselam'a geldiler. Nuh Aleyhisselam onlara sizi gemiye alamam. Zira siz çevreye zarar verir, insanların başına bela olursunuz dedi. Yılan ve akrep sen bizi gemiye al. Biz senin ismini yad eden hiç kimseye zarar vermeyeceğimize söz veriyoruz dediler. Huşeyri der ki bu nedenle yılan ve akrebin kendisine zarar vereceğinden endişe eden kimse... Bütün alemlerde Nuh'a selam olsun ayetini dua olarak okursa yılan ve akrep bu kimseye zarar vermez. Bu da selamun ala Nuhin fil alemin. Bakın arka tarafta 79. ayete bakın. Selamun ala Nuhin fil alemin. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. Evet. Bu da şey gibi oldu artık böyle. Bak haftaya bunu açıklayacağız inşallah. Böyle tatlı, eğlenceli yerde bitirelim inşallah. Allah-u Teala bize muhlasa eldirilmiş kullarından olmayı nasip etse. Çünkü muhlas olmakta Allah'ın bir takviyesi desteği var. Biz ama bunu erdirmek için de gayretli olmalıyız. Allah gayretimizde daim kılsın inşallah. Nuh Aleyhisselam binenler kurtulacak, diğerleri imha olacak. Bir günde kıyamet koptuğunda da asıl Nuh'un gemisi tecelli edecek. İşte o Nuh'un gemisinde ahiretteki en sondaki, hatta ölürken ki o Nuh'un gemisinde olanlardan olmayı nasip etsin. Çünkü o gemi ahirette bir gün yine Cudi Dağı'na oturur gibi oturacak. Ondan sonra da işte akla kara belli olacak. Yüzleri ak olanlarla yüzleri kara olan belli olacak. Bizleri işte o Allah-u Teala kurtulan kavimden olmayı nasip etsin. Amin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente, estağfiruke ve etubu ileyke.